Kasım 2018'den beri yaptığımız feminist mekanda cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Şayka Yüksel ve Şebnem Korur Fincancı ile cinsel istismar, cinsel saldırı sonrasını tıbbi, psikolojik açıdan değerlendirme ve adli tıp süreçleri başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Buraya gelirken ne diyebilirim diye düşündüğümde aslında kısa şeyler, yani genel temel, nasıl teknik anlamda biz değer, teknik anlamda diyorum, değerlendirmeyi yapıyoruz ve onun farklı değişkenleri üzerine biraz konuşayım, ama sizin sorularınız vardır yani, çünkü bazen o soruları önceden kestirmek mümkün olmuyor, o sorular üzerinde daha rahat tartışabiliriz diye düşünüyorum. Önce psikolojik değerlendirme olduğu için ben başlıyorum. Arkadan adli değerlendirmeye doğru geçiliyor. Ama her zaman bu böyle olmuyor. Bazen önce onlar görüyorlar, sonra biz görüyoruz. Onlar ve bizle ayrımı, hani ayrı taraflar olduğumuz için değil, biz bir ekibiz ama donanımımızda farklar var tabii ki. Deneyimimizde, donanımımızda, yasal anlamda. İkisi birbirini tamamlıyor. Özellikle adli tıpta ne hatalar, ne kadar fahiş hatalar yapılabileceğini çok yeni gördük. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yani biz derken psikiyatride, ben daha çok psikiyatri diye konuşacağım. Ruh sağlığı değerlendirmesi, ama Türkiye'de ki genel, sen de burayı düzeltebilirsin, genel mevzuat içinde doktor değerlendirmesinde bir şey oluyor. Yani tıbbi değerlendirmede bazen psikologların değerlendirmelerinin üzerine bir de psikiyatristin imzasının gördüğünün talebi istenebiliyor. Bu psikologlar travma alanında uzmanlaşmış ve bu tür rapor düzenlemeyi bilen çok önemli, çok iyi psikolog arkadaşlarımız var, ama böyle bir bütünleşme zaman zaman taraflar tarafından mahkemede de istenebiliyor. Şimdi biz nasıl değerlendiriyoruz? Tabii bir kere başvuruları ikiye ayırmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, birisi geliyor diyor ki ben şu olayı yaşadım işte 3 gün önce ya da 3 yıl önce, şurada bana tecavüz ettiler diyor ve bunun için bir rapor istiyorum diyor. Bazısı da geliyor, işte başım ağrıyor, midem bulanıyor, uykusuzum, sinirliyim, intihar düşünüyorum. Neyse, çeşitli ruh sağlığı sorunları söylüyor. Ve o ruh sağlığı sorunları için yardım istiyor. Yani bunlardan kurtulmak istiyorum diyor. Standart bir, hani herhangi bir psikiyatriye başvuran herhangi bir başvuru gibi. Ama onların travmasını biz zaman içinde öğrendiğimizde, o da ortaya çıktığında, o zaman böyle bir rapor yazma, böyle bir belgeleme imkanı da var diyoruz. Şimdi ortaya çıktığında dediğim, yine belki orada bir şey yapmak lazım, açıklık getirmek lazım. Bazen öyle belirtiler bir arada oluyor ki, orada insanın, yani aklımıza, burada bir sebep var, başka bir şey var. Hayatınızda zor bir olay mı var? İstemediğiniz bir olayı yaşadınız mı? Tanık oldunuz mu gibi sorularla, yani travma diye, cinsel istismar diye her zaman tarif edilen, tanımlanan bir şey olmayabiliyor. Bunu ortaya çıkarma. Yani bu mesela çok uzun bir vaktimizi, bazen 6 ay, bazen daha uzun olabiliyor. Bugünkü konu travmaların değerlendirmesi değil, cinsel travmaların değerlendirmesiydi. Cinselliğin ne zaman travmatik, istenmeyen cinsellik olduğu, ne zaman zorlama olduğunun sınırı her zaman net değil. Yani işte istemeden beraber oluyordum ama bu bir tecavüz değildi deyip sınırı, durumu farklı değerlendiren ama ondan etkilenenler de olabiliyor. Şimdi genel böyle standart baktığınızda, sonuçta bir rapor yazdığınızda da, rapora da sunacağımız şekilde ben biraz bilgilerden neleri topluyoruz. Hani sırf kişinin beyanı esas değildir. Bir kişi ben şunu yaşadım dedi diye ay evet bunu yaşamış gibi bir şey olmuyor. Klinik görüşmelerde başka tür zorluklar, diyelim ki birisinin depresyonu var. Travma ile ilişkisi yok. Bir depresyonu var ve depresyondan dolayı rapor alması gerekiyor. İşe gitmemesi, dinlenmesi gerekiyor, istirahat etmesi gerekiyor. O zaman da biz benzer bir şey yazıyoruz. Travma demiyoruz ama şu şu şu gerekçelerle biz buna depresyon. Sadece depresyon diye en altında bir şekilde yazabiliyor. Önce tabii ki kimlik bilgileri, hani standart, işte kaç yaşındadır, evlidir, bekardır, eğitimlidir. Genel sosyodemografik dediğimiz o temel bilgileri alıyor. Sonra bize niye başvurdu? Kendisinin şikayeti ne ise, uykusuzum, gözümün önünde belirli sahneler canlanıyor, çok öfkeleniyorum, ölümü düşünüyorum, her neyse, bayılıyorum, çok farklı şeyler olabilir. Bu ilk başvuru sırasındaki ilkin, onun takdim ettiği şeyler genellikle önemli oluyor. Şimdi travma biz biliyoruz ve rapora doğru gideceğimiz için yine oradaki sıraya göre söylüyorum. Her zaman alma sırası buna göre olmuyor. Travma dediği şey nedir? Yani şimdi birisi cinsel saldırı yaşamış olabilir 3 ay önce ama onun yaşamında başka ne travmalar var? Yani onun başka yaşamında başka neler var? Başka olumsuz ne gibi hayat olayları var ya da yok? Çocukluğunda itibaren bulunduğu yaşa kadar farklı devrelerde hani şuyun var mı, dövüldün mü, sövüldün mü bu şekilde sormak uygun olmuyor ve de yani kaba bir sorgulama biçimi bir çeşit. Orada hayat hikayesini alıp işte annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, diğer akrabalarıyla ilişkileri nasıldı gibi genel bilgi toplanırken onların arasından travmatik olanları biz buluyoruz. Yani sıralıyoruz varsa. Eğer cinsel travma söz konusuysa diğer travmalardan farklı şöyle bir ayrıcalığı var diyeyim. Yani beni babam küçükken döverdi derse eğer öyküsünde, sonra da erkek arkadaşım dövdü, işte oramı kırdı, şu oldu, hastaneye gittim derse, bununla ilgili daha rahat, daha detaylı sorular sorabiliyoruz. Çünkü intim bir şey değil o kadar. Yani bir kere dövüldüğünü, şiddete maruz kaldığını ifade ettikten sonra ötekilerin açıklaması da daha az zor oluyor. Problemli olmayabiliyor o kadar. Bir kere söylemeye başladıktan sonra. Ama cinsel saldırı söz konusuysa o zaman ne zaman oldu, kaç kere oldu, hangi ortamda oldu, o zaman üstünde ne elbise vardı, onun ne vardı, yani detaylı bir bilgi, işte şurana dokundum, burana değdi mi, şuraya giriş oldu mu, buraya giriş oldu mu gibi, bunlar hoş olmayan, birden böyle hele ilk defa gelmiş ve bir rapor düzenlememiz bekleniyor ise hiç hoş olmayan bir şey. Dolayısıyla o tanışıklık bize olan güven sürecini, güvenini arttırmaya biraz zaman harcayarak derken yani olumsuz anlam demedim. Ama bu harcayarak kısmına tekrar dönmemiz gereken bir şey. Tekrar değerlendirmemiz, yani birkaç görüşme içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi harcayarak kısmını şunun için söyledim. Ben her zaman gelip böyle feminist gruplara anlatmıyorum. Ben bunu genellikle bu işi yapmaya aday olan ve klinikte bunu görünce tanısınlar ve yapsınlar diye birlikte konuştuğumuz, eğitim içinde konuştuğumuz kişilerde biliyorsunuz sağlık zinciri içinde 10 dakikada bir şey atıyor. Hastanın içeri girmesi lazım. Dolayısıyla 10 dakikada böyle bir şey olmaz. Oradaki doktorun ya da psikoloğun, neyse çalışanın özverili olarak farklı bir şekilde farklı bir randevu vermesi lazım. Bu her zaman da yani onun iyi niyetine kalmış gerçekçi bir şey olmuyor. Benim o bakımdan çok büyük bir lüksüm vardı. Çünkü ben üniversitede çalışıyordum. Üniversitede çalışırken birlikte çalıştığımız asistan arkadaşların da önemli bir bölümü mesai bitiminden sonra bu hastalara vakit ayırıyorlardı. Yani 4'ten sonra, 3.30'dan sonra çağırıp tekrar tekrar konuşabiliyorlardı. Dolayısıyla bir hekime gittiğinde, bir psikiyatriste gittiğinde hızla bu değerlendirilmenin yapılmasında çelişkili zor, yani çok görülü zorluklar var. Sadece başvuruda ilişkin değil, iyi niyetli olan ve bunu değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız da çok zorluk çekebiliyorlar. Bazen belki birazdan söyleyeceğim, şunlar onu kolaylaştırabiliyor. Eğer okuma yazma biliyorsa, işte ilkokulu bitirmiş ve belirli bir anlayış düzeyinde ise birkaç tane bizim kolay anlaşılabilir soru formumuz var. Başka formlarımız da var ama genellikle kolay anlaşılabilen ve komplike olmayan şeyler bunlar. Onları doldurtabiliyoruz. Onları kendileri doldururken zorlukları da şey yapacağız. Şimdi geldiği zaman bütün hastalıklar için değerlendirme de aynı şey geçerlidir. İşte birisi gelir, ne şikayeti varsa onu söyler. O şikayetleri söyledikten sonra biz muayene ederken o şikayetlere denk düşen hangi belirtiler var diye bakarız. Veya denk düşmeyen hangi belirtiler o şikayetlerinin doğrudan onun ifadesi olmayabilir. Ondan sonra da bizim ruhsal hastalıklar tanılama el kitabı diye bir kitabımız var. O kitapta da biz tanı koyarken, herhangi bir tanıyı koyarken depresyon, şizofren, anksiyete bozukluğu ne dersek o kitapta belirli kurallar var. Şimdi o herkes için olan, yani bütün kim gelirse gelsin belirli kurallar. Depresyon duyabilmek için onların olması lazım. Şikayetini söyledi, belirtileri değerlendirdik. Tabii ki belirtileri değerlendirirken biz sözel olarak ne söylediklerine bakıyoruz ama aynı zamanda bütün ruh sağlığı değerlendirmelerinde olduğu gibi nasıl söylediği, beden dili, o arada ne oluyor, cümleleri muntazam kuruyor mu, yoksa arada başka türlü duygulanıyor mu, lafı başka tarafa çeviriyor mu, kopuk mu oluyor, bunların hepsi değerlendiriliyor. O değerlendirmelerin sonunda şu belirtiler var diye alt alta o belirtileri de yazıp filan tanı ölçütüne uyuyor diyoruz. Şimdi filan tanı ölçütü dediğimizde travmadan bahsettiğimize göre travmadan sonra iki tür hastalık var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de travmaya bağlı oluşan hastalık. Onda mutlaka travmanın olması lazım. Yani karbon monoksit zehirlenmesinden söz etmemiz için mutlaka karbon monoksit olması lazım. Yoksa olmaz. Şimdi orada da travma sonrası gelişen bir ilk bir ay içinde gelişen bir hastalık var. O bir aylık. Bir aydan sonra devam ederse travma sonrası stres bozukluğu diye ikinci bir hastalık var. İkisi de ikisinin de belirtileri işte belirli sayıda belirli tür belirtisinin olduğunda o tanıyı koyabiliyoruz. Şimdi belki o zaman biraz daha sanki kolay gibi ya da adlandırmak kolay gibi oluyor. Ama bu gerçekçi bir şey değil. Çünkü insan bedeni, insan ruhu özgür ve farklı durumlarda streslere ya da travmatik olaylara farklı reaksiyonlar verebilir. Hani tek tür reaksiyon vermiyor. Bazı belirtiler sıklıkla oluyor. Ama sadece depresyon, bin tane nedenle olabilir. Depresyonun genetikte olabilir, başka sebeplerle de olabilir. Ama travmaya bağlı stres bozukluğu, hastalığı olmaktansa sadece depresyonu olabilir. Unutkanlıklarla gidilen bir hastalık var, disosiyatif bozukluk diye. Bu biraz bazen abartılıyor. O da olabilir. Biz derken Türkiye'den bahsediyorum. Anadolu'da pek çalışmadım ama bayılmaları biz çok biliriz. Bayılmak. Artık eskisi kadar çok fazla böyle tam epileptik kriz gibi krizler görmüyoruz diyorduk. Geçen gün arkadaşlar beni hafifçe fırçaladılar. Biz görüyoruz, siz görmüyorsunuz dedi. Şu çok görülüyor. Hiçbir sebebi yok. Birdenbire konuşamıyor. Birdenbire eli tutmuyor. Ya da elinde ayağında çeşitli yerlerinde uyuşmalar oluyor. Ya da ağrılar oluyor. Ağrı en çok rastladığımız belirtilerden biri. Yani ağrı çok şey, masum bir belirti. Her zaman her yerde söyleyebilirsiniz. Bir gizliliği yok. Tam tersine sizin hayatınızı kolaylaştırır maalesef bir belirti. Biz çok kızarız da ağrı psikiyatride. Yani çünkü doğrudan konuşma, ifade etme yerine ağrı. Başım ağrıyor, sırtım ağrıyor, belim ağrıyor. Bunlar ağrı bozukluğu da psikiyatride bir hastalık durumu var. Şimdi travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalık olmayabilir ama sadece ağrı bozukluğu olabilir. Alkol madde tabii o hemen olan bir şey değildir. Yani zaman içinde çocuklukta veya daha önce olmuşsa onun üzerinde birkaç yıllık bir zamanı var. Gelişmesi söz konusu olabilir. Her şey olabiliyor. Çok seyrek olarak başka ağır gerçeklik kavramın bozulduğu, psikotik bozuklukların olduğu da söyleyeyim ama onu şimdilik kapatalım. Bahsedilen travmadan sonra Her şeyde olabiliyor. Depresyonda 40 tane sebebi var. Nasıl ben o depresyonu travmayla bağlayacağım? Ya da ağrıyı nasıl travmayla bağlayacağım? Ki yani ağrı bozukluğu tanısını koyabilirim. Tabii anksiyete bozukluğu söylemedim. Anksiyete bozukluğu, genelleşmiş anksiyete. Bunlar var. Bunlar çok şeyde olabilir. Bunu nasıl travmaya bağlıyoruz? Bu belirtilerin ortaya çıkmasıyla travmanın arasındaki zamansal ilişki. Ama şu da olabilir. 2-3 kere depresyon geçirmiş ya da 2-3 kere anksiyete bozukluğu nedeniyle tedavi görmüş. Bu hastalığım var olan birisiysem, travmam yokken, ama bir tecavüzün ardından benim anksiyete bozukluğum tabii ki artacaktır. Şimdi o zaman bunun zaten anksiyete bozukluğu vardır diye diğer tarafın avukatları da bunları çalışıyor. Zaten hastaneye yatmış, 2 kere anksiyete bozukluğu varmış, 3 kere şu ilacı kullanmış, SGK'dan çıkarttık gibi şey de biliyorlar. Tamam, olabilir ama 2 kere ataktan sonra bu 3. depresyonu, 3. veya 4. anksiyetesinin çıkışıyla ve çıkışındaki bazı belirtilerin ön plana gelişiyle bu travma arasında bir bağlantı kuruyoruz. Yani dolayısıyla bu raporlarda oldukça detaylı ve tanılara göre davranıyoruz. Biz bu değerlendirmeleri yaparken bir kere ilki olarak herhangi bir insanı değerlendirirken bir hekim onun neye ihtiyacı var diye değerlendiriyor. Şimdi bazı insanlar benim rapora ihtiyacım var yani bunu belgeleyeceğim diyor. Ama tedaviye çok ihtiyacı olabilir. Tedavi, mecburi bir tedavi söz konusu olmaz ama yani olamayabilir ama onun bir tedaviye ihtiyacı olduğunu ve bu desteği almasının da raporun terapötik olmadığını tek başına. Yani bir tabii ki katkısı var ama tek başına rapor almak terapötik bir şey değil. Onu da söylemeye çalışıyoruz. Artı depresyon, travma sonrası stres bozukluğu vesaire. Bunları tek kelimeyle tek tür bir hastalık değil. Yani depresyon deyince depresyonu hepinizin kendinizden ya da yakınlarınızdan bildiğini düşünüyorum. Eşit bir şey değil. Yani ağırı var, hafifi var, şiddetlisi var ve işlevselliğin bozulması diye bir şey var. Yine biz doktorlar, ve psikiyatristler işlevselliği çok önemseriz. Gerçekten önemli. Yani sürünerek işine gidiyor olabilir. Ama verimi gerçekten çok düşüyordur. Depresyonu hafif orta ciddi, işlevselliği az çok orta bozulmuş gibi bir şey de yazıyoruz. Yani filan şikayetle gelmiş, filan tanıyı almış, işlevselliği bozulmuş ya da bozulmamış gibi bir şey diyoruz. Değerlendirirken ölçeklerden, o ölçek ya da soru çizelgelerinden çok yararlandığımızı söylemem lazım. Çünkü bazen bize söylemediği ve biz sorarken çok açığa çıkmamış bazı belirtileri orada görünce daha fazla açıklayabiliyor. Bu da var. Mesela şey diyeyim, travmadan sonra çok fazla, yine cinsel travmaya özgü konuşuyorum. Travmadan sonra en çok çıkan, sık çıkan zorluklardan biri ve şikayet olarak da pek söylenmez, gürültüye tahammül edemiyor. Ses, birdenbire öfkeleniyorum. Nasıl öfkeleniyorsun? Aslına bakıyorsun, o öfkelenme bir sesin ardından olmuş, hizmet sesle bir şeyde. Falan tür bir ses tonu. O sesten rahatsız olması gibi, onu önemsemediği için söylememiş bir şeyi biz orada sık çıkan belirtilerin arasında bulup ona göre değerlendirme imkanımız oluyor. Bunları değerlendirirken profesyonel olarak yansızız ama travmaya karşı, işkenceye, cinsel istismara karşı tarafız. Ama bunun bizde uyandırdığı duygular, çelişkiler karışık bir şekilde bizi etkileyebilecektir. Yani bazen çok fazla ona yakın olup aman şunu da yap, bunu da yap diye yani avukatı rolüne girebiliriz. Halbuki biz avukat değiliz, değil mi? Ya da bazen o zorluklara, yani belki 10 tane vaka görüyorsun üst üste, bazen bazı durumlarda üst üste travmanın görülmesi de mümkün. 3 tane 5 tane gördüğün zaman kendini korumak için böyle bir mesafe koyup, ay 3 tanesi de çok şiddetli şeyler anlattı, bununki de hafif bir istismarmış, boş verdi. Yani objektif değerlendirme her birinin kendi içinde değil, o yaşadıklarına göre farklılık gösterebilir. Şimdi bu da bir gerçek. Bu gerçeği bilip kendimizi değerlendirmemiz ve bunu yapıp yapmadığımızı fark etmemiz gerekiyor. Yapabiliriz. Yani kimse yapamam diyemez. Bunun en şey yollarından biri, engelleyici yollarından biri, hani herkesin bir istihap haddi vardır ve onu geçmemesi lazım. Yani bütün gün 5 tane 10 tane travma vakasının değerlendirilmesi, değerlendiren için de çok zor olur. Sonuç olarak bir kere de karar vermek genellikle çok seyrek durum dışında pek mümkün değil. Birden çok kere görmek, güven içeren bir ilişki, bir psikoterapiye girmiyor, sadece rapor veriyoruz ama güven içeren bir ilişkiyi yapmamız gerekiyor. Bazen bize mahkemeden ya da bir yerden bu raporu almak için yollandığında biz zaten ilke itibariyle bütün konuştuklarımız aramızda kalmayacak ve ben bunu mahkemeye vermek için sizi görüyorum bilgisini verdiğimde, verdiğimizde vermemiz de gerekiyor. O zaman güven ilişkisiyle farklı zorluklar oluyor. Bir başka zorluk daha, onu da sonra Şevdem'e söz vereceğim. Şu tür değerlendirmeler çok zor oluyor. Yani istemiyorlar. Bir kadına diyelim, işte bir yıl önce birisi ciddi bir orasına burasına dokunmuş, sarkıntılık yapmış, bilmem ne olmuş. Belli bir kadını hatırladım. Yani bir sene veya iki sene önce böyle bir şey olmuş. Bir başka şeyler ve kadın çok rahatsız olmuş. İşte eve gelmiş, söylemiş, karakolda devreye girmiş. İşte tutanaklar tutulmuş. Aradan 2 yıl geçmiş ve kadın bu olayın travmasını da atlatmış, yani bayağı işte hayatını sürdürüyor. Orada da oturmuyorlar artık. Memurmuş orada kocası. Şimdi İstanbul'dalar. Fakat ben bütün bunları ona yeniden yaşatmak için canını çıkarıyorum. Şimdi onu ben öğrenmediğim takdirde ben ona nasıl bu olaydan sonra hastalanmıştır diyeyim. Çünkü bir şey dinlemem lazım görmek değilse bile bir kanaatın oluşması için. Onlar mesela, o kadın, ya ben 2 sene önce mahkemeye başvurmuştum. İşte şunlar da oldu, o adam da oraya aldı, ben oradan da gittim. Şimdi mahkemede uğraşmak benim için çok şey oluyor, zarar verici oluyor. Ve ben bunu istemiyorum ama gelmek zorundaymışım. Onun için geldim diye, yani zorla görülme durumunda kalan sivil vakalar bunlar. Bunlar da olabiliyor. O sırada geri çekmesi durumunda da o zaman yalan söyledim gibi, değil mi? Öyle bir şey demesi lazım. Onu da yapamadığı için bu tür zorlukları olanlar da var. Farklı türde zorluklar oluyor.
İfşa meselesiyle ilgili, ifşa politik bir şey. Mahkemede hakkını aramak yine politik bir şey. Bir cinsel saldırıyı hiç açıklamayıp tutup senelerce de tutabiliyor, aylarca da tutabiliyor. Ondan sonra gelip size anlattığında ya da bir arkadaşına anlattığında ardından da oh anlatılıyormuş diye her yerde anlatmaya başlıyor. Bu bizim hiç teşvik ettiğimiz ve uygun gördüğümüz bir şey değil. Çünkü açıklamanın ardından ne gelip ne gelmeyeceğini ve onu kaldırıp kaldırmayacağını, yani travmatize olmuş birinden bahsediyoruz. O ağır travmasıyla birlikte bir de herkese bu hesabı vermesi. Dolayısıyla biz açıklamanın çok seçimli ve adım adım olmasını tedavide onu yapıyoruz. Yani çeneni kapa demiyoruz. Biz sana inanıyoruz. Bu dediğin doğru. Açıkladığında şu cevap geldiğinde ne yapacaksın? Bu cevap geldiğinde ne yapacaksın? Buna karşı donanım zaten hazırladığımız kısım o oluyor. İfşa daha çok feminist literatürde kullandığımız bir şey. Hani bireysel görüşmelerde o tür bir şeye gittiğimizde öfkenin ve sınırsız ve uygunsuz bir açıklama şekline dönebilir. Adalet için her zaman mahkeme şart değil. Yani çeşitli yollar da var olabilir ama ne kadar çok açıklanırsa ben bir feminist olarak tercih ederim. Yani feminist olarak onu Ama ben onu teşvik etmem. Yani kişiye göre o bir karar vermelidir.
Şimdi birlikte çalışıyoruz tabii ki. Daha doğrusu önceden zaten Şayka ile birlikte çalışıyorduk gerçekten. Çünkü o psikososyal travma biriminin başındaydı. Programının başındaydı. Ya onlara önce başvuru oluyordu, bize yönlendiriyorlardı bedensel değerlendirmeler açısından. Ya da bize başvuru oluyordu, biz görüş almak üzere oraya yönlendiriyorduk. Sonra işte Şayka ayrılınca tabii program devam edemedi. Bu arada ama Şayka ile birlikte çalışan sevgili Ufuk da ayrılmış ve Kocaeli'ne gitmişti. Sonrasında tekrar İstanbul Üniversitesi'ne bir dönüş oldu. Ben bütün cazgırlığımla kürsüyle de kavga ederek bir şekilde, çünkü onların da çekinceleri vardı, Ufuk'u adli tıbba aldırdım. Çeşitli tartışmalar yaşandı o arada. Böylece herkesle de yüzleşme olanağı bulduk. Çünkü erkek bir kürsü bizimki. Öğretim üyelerinin tamamı erkek. Bugün itibariyle, yani daha doğrusu 27 Aralık itibariyle kadın öğretim üyesi kalmadı. Ufuk psikolog çünkü, yani adli tıpçıları söylüyorum. Ama sonunda başardık. Hatta sonunda kadrolu oldu. Yani şu anda adli tıp ana bilim dalının öğretim üyesi. Daha önce psikiyatriden görevlendirmeyle gibiydi. Dolayısıyla çok büyük bir rahatlık oldu. Nasıl bir rahatlık oldu? Biz artık olguları doğrudan, hani başvuru anında zaten randevulu çalışıyoruz. Tabii bizim olanağımız bu. Hani 10 dakikada bir randevu verme falan gibi bir durumda çalışmıyoruz. Acil durumlar dışında tabii ki. Randevu veriyoruz. Bazen bu randevu eğer acil durum değilse, hani ilk birkaç haftada bile olamıyor. Acil durumu olmayan olanlar için. Çünkü günde iki başvurudan fazlasını almıyoruz. Her öğretim üyesinin poliklinik günü var. Doğaldır ki kadınlar ve cinsel saldırıya uğrayanlar ağırlıkla hani bizle bağlantılı oluyorlar. O nedenle de bizim randevu günümüz haftada bir gün poliklinik olunca iki haftada iki başvuru anca alabilme olanağımız oluyor. Biz bunu biraz esnetmeye çalıştık. Hani haftanın diğer günlerinde de arada boş zaman varsa o günlere de randevu vermeye çalışıyoruz. Hani haftada 3-4 başvuruya ulaşmaya çalışıyoruz. Yani bir yarım gün zaten o kişiye ayırmış oluyoruz neresinden bakarsak bakalım. Görüşmesi en az bir saat. Bütün görüşme süreci. Görüşmeye birlikte giriyoruz zaten. Şimdi bir süredir görüşmeye ben asistanlarımız görüşme tekniklerini öğrensinler diye ve uzmanlarımız da işin içinde olsunlar diye ben girmeyerek hani onları alıyoruz. Ama daha önce zaten öyle başlamıştık. Birlikte görüşüyoruz. Görüşmeyi psikolog arkadaşımız yönetiyor asıl olarak. Ben tıbbi bir takım soruları sormakta ya da tıbbi tanıya ilişkin karar vereceğim bir takım saptamaları öğrenmekte ancak müdahil oluyorum. Dolayısıyla hani birlikteyiz, hepimiz tanışıyoruz, ne işlev üstlendiğimizi söylüyoruz. Tabii şöyle bir durum da var, ben girmiyorum ama başvuruları mutlaka karşılıyorum, mutlaka tanışıyorum. Çünkü muayeneye illaki gireceğim. Kim olduğumu tanıtıyorum. Sonra neden girmeyeceğimi anlatıyorum. Görüşmede ben olmayacağım. İşte bu doktor arkadaşımız olacak, bu doktor arkadaşımız olacak. Sonra muayenede tekrar bir araya geleceğiz diye anlatıyorum. İdim yani, daha doğrusu şimdi dili geçmiş zaman oldu. Bütün bunları bitirdikten sonra arkadaşlarımız bana bir geri plan bilgisi veriyorlar. Gözlemlerini tanımlamış oluyorlar. Sonra muayeneye giriyoruz. Muayene bir bütün tabii ki. Tepeden tırnağa zaman zaman cinsel saldırı nedeniyle gelmiş. Niye kalbini dinlediğimizi anlamakta zorlanıyor arkadaşlarımız. Ya da niye akciğerlerini dinliyoruz acaba diye düşünüyorlar. Ama insan bir bütün. Bedeniyle, ruhsal durumuyla, hepsi birbiriyle bağlantılı. İşte ağrılardan söz etti. Bu ağrıların bir kısmı doğrudan aslında bedende karşılığı olan ağrılar üstelik. Hani pasla, bağlarla falan yakından ilişkili tablolar var. Ve bu sonuçta gidiyor, hatta son cinsel saldırısına da değil, babasının ya da amcasının ensestine kadar ulaşabiliyor. Bunun ayırıcı tanısını yapmak önemli. Ayırıcı tanı yapmak için bütün bu verileri toplamamız gerekiyor. Bu verilerin ne zaman ağrısının başladığından, işte fibromiyajı çok yaygınca herkes tarafından biliniyor örneğin şimdi fibromiyajı tanısı. Ama daha bunun ilk belirtileri ne zaman başladıysa oradaki travmasından başlıyoruz biz, bugüne kadar getiriyoruz ve ayırıcı tanısını yapıyoruz. Adli psikiyatriyle uğraşınca hani hukuki boyutları konusunda çok deneyimli oluyor arkadaşlarımız ama bir belgeleme yapıyorsak eğer biz, o belgelemede başından başlayarak her aşamasında ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, neyle karşılaştığımızı belgelemek zorundayız ki geçerlilik ve güvenilirliği olsun. Yoksa ne geçerli olur ne de güvenilir olur. Ha, Türkiye'deki mahkemeler bunu güvenilir ve geçerli buluyor mu sorusunun yanıtı çok değişken. Ama ilginç bir şekilde bazı mahkemelerde hala hani hukuk sistemi çok çökmüş durumda. Şu an itibariyle işte 160 bin sicilli ağır ceza mahkemesi heyeti üyeleriyle karşılaşıyoruz. Hatta 216 bin var bir tane. Bugünkü bir kararda 216 bin sicil numaralı. 216 bin sicil, şöyle tarif edeyim. Ben 24 bindi benim sicil numaram. 24 binliydi. 216 bini düşünün. Hani sicil numarası olarak. Tamam hani ben genç değilim. Ama ağır ceza mahkemesi başkanı dediğiniz nereden baksanız en az 50 yaşında falan olmalı. Hani o süreci değerlendirebilecek. Dolayısıyla bu kadar genç olunca hani mekanizmalar nasıl işliyor ama iyi işleyen mekanizmaları olan mahkemeler var. Özellikle de kadın hakim olup da çok ciddi olumlu sonuçlara ulaştığımız, hani bizim bütün bu ayrıntılı tanımladığımız basamakları içselleştirip yargı sürecine yansıtabilen, kararına yansıtabilen hakimlerle de çalışabiliriz. O yüzden ben bütün basamakların tanımlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yalnızca Türkiye'deki yargılamalar açısından da değil. Sonuçta bu bir belge olması açısından, arşivlemek açısından hukuki bir mücadele yürütülecekse bu hukuki mücadelenin işte Birleşmiş Milletler ayağı açısından da önemli. Birleşmiş Milletler başvuru mekanizmaları kullanılacaksa orada hani geçerliği ve güvenilirliği olan belgelemelerin elimizde olması kıymetli olacaktır. O yüzden ben bütün basamakları tanımlamaktan yanayım. Bilmeyenler için adli tıp uzmanıyım ben. Adli tıp biraz patolojiyle yakından ilişkilidir. Yani dokulardaki bozukluklara ilişkin çalışmaları yapan, mikroskopla inceleme yapan bilimle çok yakından ilişkilidir. İşte patoloji tam da böyle çalışır. Siz bir şeyler görürsünüz. Gördüğünüz aslında bir kahve fincanındaki telvenin diziliminde farklı yorumlanabilecek görüntüler olarak da değerlendirilebilir. Patolojik bir görüntüyü yorumlarken o yüzden somut adımlarınızı da tanımlamalısınız ki nasıl işte bir kuş değil de balık olduğunu, dolayısıyla neden haber değil de kısmet olduğunu hani tanımlamış olmalısınız. Zaman zaman patolojide biz böyle konuşuruz çünkü. Ya şu patoloji dediğinde kahve falı bakmak gibi bir şey. Hani gördüğünü herkes başka yorumlayabilir. Hayır, aslında değil. Çok somut veriler var. İlk bakışta sanki öyleymiş gibi ortada bir leke var. O leke neye benziyor? Buna mı benziyor? Şuna mı benziyor? Ama ayırıcı tanısını yaparken o lekenin bütün minik parçaları ayrılıp teker teker yeniden birleştirilmesini yapmış oluyoruz. Bunu da biriktirdiklerimizle yapıyoruz. Dolayısıyla hani kadının beyanı, evet öyle başlıyor her şey, beyanla, yani öyküyle başlıyor. Ama işte bir o öykünün içinden ayırıcı tanı dediğimiz bizim bulmacanın parçalarını teker teker çekiyoruz. Ruhsal ekibin bize aktardıklarıyla ilişkilendiriyoruz. En sonda muayenede kalbinin atımından tutun da mesela sık hastalanır olmasına, dolayısıyla bağışıklık sistemindeki çökmeye, yaygın ağrılara ya da başka ağrılara ve eninde sonunda hani cinsel saldırıdan söz ediyoruz. Tabii cinsel organlarının durumuna kadar bütün aşamaları tanımlamaya çalışıyoruz. Bizim de tabii ki bir sağlık gereksinimlerini öncelediğimiz olgular bunlar. Nedir bu? Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Dolayısıyla onlar için önlem almamız gerekiyor. İki, gebelik sorunu tabii ki bir gebelikle karşı karşıya kalmaması için önlem almamız gerekiyor. Bize geldiği aşamada her şey için çok geç olabiliyor bazen. Dolayısıyla tedavi etmek gerekiyor. Tedavinin bir parçası da gebeliği sonlandırmak elbette. Yani çünkü artık oradaki gebelik bir hastalık durumudur kadın için. İçinde istemediği artmış hücreler, bir dönem tartışmıştık bu gebelik sonlandırmalarla ilgili ve gebeliği sonlandırılamamıştı kadının. Ben tecavüz tümörü demiştim. Çok doğru. Patolojik olarak öyledir zaten. Çünkü istenmeyen bir hücre artışı var orada. Ve o istenmeyen hücre artışına da biz patolojide tümör deriz zaten. Bunun değişik nedenleri vardır. Tecavüz de bunlardan biri olabilir. Dolayısıyla bunun sonlandırılması var. Tabii ki kadın mücadelesinin katkıları aslında ve başarısı diye düşünüyorum ben. Türk Ceza Yasası'ndaki değişiklikler, özellikle kadınlara yönelik şiddetle cinsel saldırılarla ilgili değişikliklerde sonunda 20 haftaya kadar gebeliği sonlandırma olanağı vermiştir Türk Ceza Yasası. Bunu tabii erkekler kendi kendilerine, aa bu kadınlar da çok zor durumda kalıyorlar, tecavüz tümörünü taşımasınlar ömür boyu deyip de vermiş değiller. Kadın mücadelesi sonucu ortaya çıkmış bir karar bu 20 hafta. Bunun ötesine geçmek de mümkün ama, çünkü hekimlik zaten öyle bir şey. Siz daha yaratıcı olmalısınız yani, yasa koyucu öyle demiş, 20 hafta demiş. Ama 20 haftayı geçtiğinde karşımıza gelebilir birçok olgu ki geliyor. Çünkü fark etmiyor. Özellikle çocuklarda çok karşılaşıyoruz. Yani 18 yaş altı durumda. Çünkü zaten kendi bedeniyle ilgili bir bilgisi yok. Fark etmiyor. Fark etmediği için çok gecikerek bütün işlemler başlıyor. Hani yargıdaki ve tıptaki gecikmeleri bir tarafa koyarak söylüyorum. Bizim karşımıza geliyor ki 22 hafta, 23 hafta. 20 haftayı geçti. Ne yapıyoruz? Onun da olanaklarını bulabiliyoruz elbette. Annenin sağlığını bozucu olması, gebeliğin sürdürülmesinin anne sağlığı ve yaşama açısından risk oluşturması, doğacak bebeğin genetik özellikleri itibariyle yaşanabilecek olumsuzluklar. Özellikle çocuklarda bu çok daha sık. Çünkü bir takım hani yaşa bağlı gebeliğin oluşumu ve sürdürülmesinde sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan yola çıkarak biz sağlık nedeniyle bu sefer, çünkü sağlık nedeniyle gebelik sonlandırmanın sınırı yok. 28 haftada da gebeliği sonlandırabilirsiniz. Biz tabii benim çalıştığım süre içinde, yani 27 Aralık 2018 tarihine kadar böyle örnekler yaşadık. Altına imza attık. Tabii burada nasıl altına imza atıyoruz? Adli tıp uzmanı olarak hani biz atarsak, kadın doğum uzmanları da bizden cesaret alarak sonlandırmayı yapabiliyorlar. Aslında burada tabii ekipler kurmak çok önemli. Bir kere kadın hekimlere çok fazla sorumluluk düştüğünü düşünüyorum ben. Kadın hekimler bu tür durumlarda ellerini taşın altına koymakta çok etkin değiller ne yazık ki. Belki hani bir tartışma vardı, bu özellikle cinsellik üzerine, cinsiyet kimlikleri üzerine eğitimlerin tıp fakültelerinde daha erken yıllardan başlaması ve sürdürülmesiyle ilgili. Bunları biraz daha tartışmak gerekiyor, kadınlar olarak tartışmak gerekiyor. Çünkü heyeti kurduğumuzda görüyorum ki ben, özellikle kadın, işte endokrinologları mutlaka işin içine alıyoruz biz, hani genetikçileri alıyoruz hani böyle durumlarda. Mutlaka psikiyatriden birilerini alıyoruz. Hani bütün bu bütüncül değerlendirmede sorun alanları oluşturabilecek birimleri, çocukçuları alıyoruz. Kadın doğumcular zaten bu heyetin parçası. Birlikte tartışmaya başladığımızda çok yaratıcı bir şekilde aslında kadınlar geriden fark ediyorlar ki, yani kadın hekimler, aa evet yani bunda genetik anomali olur. Bu çok büyük risk. Ne kadar risk? %70 küsur. %70 küsur riskli bir gebeliğin sürdürülmesi çok ciddi sağlık sorunları yaratacak falan derken aslında çok başarılı biçimde dönüştürebiliyoruz. Ama burada bir tetikleyici bulmak gerekiyor. Belki hani tıp fakültelerinde bu birimleri oluşturmak bir ihtiyaç olabilir. Yani, tabii çoklu sorunu olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunu da göz önünde bulunduralım. Şu an itibariyle Türkiye üniversiteleri ilerici, kendi alanlarında ve genel olarak üniversite alanında değişim yaratacak insanlara kapılarını kapattı. Onları üniversite binalarının dışına çıkarttı.
Mesela herhangi bir fizyolojik bir şey yok ama psikolojik olarak o gebeliğin sonlandırılmamasının çok ciddi bir sonucu olacağını öngörüyor psikiyatri birimi. Siz yine de ona karar veriyor musunuz? Yani evet. Fizyolojik bir şey yok mesela.
Tabii tabii. Ha. Burada zaten psikiyatri olmazsa olmazı bu alanda. Yalnızca psikiyatrik nedenlerle yaratacağı riskler itibariyle gebelik sonlandırma kararı verdiğimiz mesela bir 24 haftalık bir de 26 haftalık gebeliğimiz var bizim. Şimdi 20. haftada da İstanbul Tıp Fakültesi dışında yer bulmak zor. Yok savcılıktan yazı getirin, yok mahkeme onayı getirin, ne alakası var? Aslında yasa maddesi son derece açık ve diyor ki bunu yapan hekim ceza almaz. Yani hekimi koruyan bir madde. Eğer bir suç sonucu gebe kaldığını düşünmüşse hekim ve böyle bir değerlendirme yapmışsa gebeliği uzman olması dışında, yani sonlandıranın uzman olması dışında hiçbir sorumluluk tanımlamıyor yasa maddesi. Ama buna rağmen kadın doğumcular tabii bunun birinci derece sorumlusu. Hani bu gebeliği sonlandıracak olan uzman onlar. Ama hani şöyle yapabiliriz, tabii bu sorumluluğu tek başına onlara yüklemeyelim, paylaşalım. Kim paylaşabilir? Adli tıpçılar paylaşabilir. Hani suç dediği için hani insan eliyle gerçekleştirilen bir eylemden söz ediyoruz, dolayısıyla biz girebiliriz. Bir de tabii ki bu suçun etkileri açısından hani fiziksel başka bir şey bulma olasılığımız olmadığı için gebelik dışında ruhsal değerlendirmede bunun bir travma olarak algılanmış olup olmadığı konusunda değerlendirme yapabilirler. Dolayısıyla 3 kişilik bir grup zaten 20 haftaya kadar olan gebelikleri savcı mı istemiş, mahkeme mi istemiş, kimse istememiş, gelmişler, başvurmuşlar, halledebilir. 20 haftadan büyük gebeliklerde evet böyle bir sıkıntı var, şimdi artık çok zor ama bunu müdahale etmeden değiştirebilme olanağımız yok. Bu bir gerçeklik anne açısından. Hani yaşamsal risk taşıyor mu? Taşıyor. Fiziksel değil sadece, tabii ki ruhsal da. İntihar riski taşıyor örneğin. Ama şöyle bir yaklaşım var adli tıpta. Şimdi biz daha çok ölçeklendirme yaparken yaşamsal risklerde hani bedenimizdeki bir takım aksaklıkları yaşamsal risk kapsamında değerlendiriyoruz. Ruhsal olarak aksaklıkları yaşamsal risk kapsamında değerlendirmiyoruz. Ölçeklerimiz öyle tanımlıyor. Ama ölçek öyle tanımlıyor diye ben ona uymak zorunda değilim. Örneğin yüksek intihar riski varsa, intihar düşüncesi var ve bunu risk kapsamında eğer ruhsal ekip yüksek riskli diye bana tanımlamışsa, ben diyorum ki bu yaşamsal yaşamını tehdit edecek nitelikte bir yaralanmadır. Aynı işte akciğerini delmiş bir tornavida ya da bağırsaklarını kesmiş bir bıçak gibi, eğer intihar riski varsa bu travma nedeniyle, o da ruhunu parçalamıştır. O zaman demek ki yaşamını tehdit edecek bir yaralanması vardır. Bakın 26 sene emek verdiğim bir yer benim, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı. Bu 26 senenin sonunda geriye dönüp baktığımda bugün ya gönderin bizim polikliniğe, hallederler diyebilme olanağımız sınırlı. Bir kadın öğretim üyesi yetiştiremedik örneğin. Erkek arkadaşlarımız ağırlıkta. Şimdi olağanüstü hoş kadın asistanlarımız var. 13 asistanımızın 9'u kadın.
Daha önce mezun olanlardan da çok hoş kadınlar var ve çok iyi şeyler yapıyorlar.
Evet, şöyle sınırlıklar var orada da. Bir, işte adli tıp kurumunda çalışıyorlar. Adli tıp kurumunun resmi sıfatı nedeniyle sınırlıkları var. Orada çalışırken ben de çalıştığım için biliyorum. Bir sınırlık alanı var. Çünkü onlar sadece mahkemeler üzerinden gelen vakaları değerlendirebiliyorlar. Hani bireysel bir değerlendirme yapamıyorlar. Bizim üniversitenin olanağı şuydu. Bireysel başvuru alabildiğimiz için biz hani mahkemeye gitmek zorunda kalmadan, karakola gitmek zorunda kalmadan, savcının o erkek yüzüyle karşılaşmak zorunda kalmadan gelebiliyorlardı. Onun rahatlığını yaşıyorduk. Diğerinde zorunlu olarak o yola girmiş insanla ancak karşılaşabiliyorlar.
Bizim örneğimizde de ayrıca şu da var, onu eklemedim. Diyelim ki ben değerlendirdim, asistan arkadaşlarımız da harikaydı, en iyi raporu hazırladık. Ama sonuçta o 3 imzalı bir psikiyatri kurulundan geçmek ve kişinin orada tekrar kendini ifade etmesi gerekiyor. Ve orada kekeleyip sustuğunda, konuşmak istemediğinde, ki bunlar olabilir reaksiyonlar, her zaman... Yani bazı zamanlarda çok iyi anlayışlı arkadaşlar olabiliyor ama her zaman olmayabiliyor. Hele çelişkili ve zor vakalarda çok zorluk oldu. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Değerlendirmede yani cinsel saldırı sonrası başvuruda adli yollarla bunu adli hakkını da aramak isteyenler rapor alma sürecinde ayrıca bir desteğe, psikolojik desteğe ihtiyacı var. Bu psikolojik destek sadece profesyonel olmak durumunda değil. Bu profesyonel desteğin mutlaka bazı yakınlarıyla ve yani arkadaşlar çok önemli ama ailesinden de çok kötü olmayan insanların olması çok önemli oluyor. Çünkü ailenin reddetmesi, kızması, onu rezil ettin bizi demesi ne her zaman arkadaşlar yeterli olmuyor. Genel Türkiye çapında düşündüğümüzde yani pek çok yerde. Bir de bugün Şevli'nin konuştuğundan ay ne kadar çok feminist liseli öğrenci varsa onlar doktor olsa diye düşündüm sen konuşurken.
Ben çok kısa bir soracağım. Sizin bahsettiğiniz bir şeyi tam netleştirmek açısından soruyorum. Siz düzenlediğiniz raporun sonunda bu kişide şöyle psikolojik bir durum vardır ya da stres bozukluğu vardır diyorsunuz. Bunu söylerken yaşadığı şu travmaya bağlı olarak diyor musunuz?
Tabii, doğru, unuttum.
Eğer ki diyorsanız karşı tarafın avukatı nasıl şey diyebiliyor? Yani onun zaten işte bir takım işte daha önceden yaşamış olduğu da psikolojik travmalar vardı.
Doğru, haklısınız. Eksik bıraktım onu. Bütün değerlendirmeyi yaptıktan sonra diyorum ki kendisi 8 Şubat tarihinde yaşadığını söylediği şu olayı anlattı. Bir cinsel saldırı, tecavüzü anlattı. Şu şu şu bulgularla travma sonrası stres bozukluğu tanısı var. Bu olayın da son 2 ayda, yani bu belirtilerin son 2 ayda çıkmış olması 8 Şubat'ta yaşamış olduğu olayla bağlantı, yani o adam kadın onunla ilgili bir şey diyemem. Ama o olayla bağlantılı ve onun ardından geliştiği kanaati edinilmiştir şeklinde diyor.
Zaten bu salondaki herkes biliyordur. Bu salondaki pek çok kişiyle beraber uzun yıllardır dava takip ediyoruz. İlk başladığımızda adı erkek şiddeti değil de erkek şiddeti adını verdiğimiz davaları takip ediyoruz. Uzunca bir süre bunu daha örgütlüyken daha örgütlü bir biçimde yaptık. Ve bu süreçte davalarda yaşadığımız zorlukların yanı sıra biz bunu sadece avukatların dava takibi pratiğiyle hiç yaşamadık. Biz bunu feministlerin dava takibi olarak formüle ettiğimiz için hep avukat olanlar ve olmayanlar olarak birlikte kolektif olarak bu süreci yürütmeye çalıştık her neyse. Ama Öğreniş Şule Çek davasıyla beraber yazılanları, sosyal medyadaki şaşkınlığı falan görünce son birkaç gündür kendime sık sık şey söylüyorum. Bizim pek çok davada o kadar çok karşı karşıya geldiğimiz ihlal, geniş gruplarca diyeyim, nasıl ifade edeyim ve arka, yani kadınlarca ne kadar şaşkınlıkla karşılanıyor. Demek ki aslında biz bu davalarda yaşadığımız bu kötü deneyimleri çok da anlatamadık belki de, çok duyuramadık da, bilmiyorum. O deneyimi belki çok kolektif bir halde getiremedik. Tüm bu davaları takip ederken oradaki hekim raporlarının ne kadar kıymetli olduğunu da yakından deneyimledik.
Bireysel raporlama bizim işkence olgularıyla başladığımız bir süreçtir. Neden İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda başladığı sorusunun cevabı işkenceyle başladığımız için. Yani bizim zaten işkence üzerine, yani devlet şiddeti üzerinden bir deneyimimiz vardı. Biz alternatif rapor mekanizmalarını işletiyorduk. Bunu işletirken 1996 yılında poliklinik gibi çalıştırmaya başladık Adli Tıp Anabilim Dalı'nı. Manisa davasından Baki Erdoğan'a şuna buna falan derken işkenceler. Sonra tabii en fazla sorun yaşayan diğer alanda kadınlar olduğu için, çünkü arkadaşlar cinsel şiddette, erkek şiddette politik. Şimdi bir kere medikalize falan etmeyin, fail şöyleymiş böyleymiş. Onlara karşı onları teşhir edecek mekanizmalar neler olabilir? Bu kişinin ifşasının ötesinde kurumsal anlamda ifşa mekanizmaları, yani şöyle ifşa değil, hani bunu belgeleme, gösterme, yüzleştirme çalışmaları anlamında bir yol bulabilirsek ne kadar iyi. O yüzden İstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri ve adli tıp birlikte çalışıp bu alternatif rapor mekanizmasını kurduk. İşkenceyle başladık. Erkek şiddetiyle de devam ettirdik. 1999'da da Türkiye'de ilk defa yasal olarak bir poliklinik kurduk biz. Şimdi şu anda ama bütün tıp fakültelerinde poliklinik var. Ama sorun şu ki erkek şiddeti de politik bir tutum almayı gerektirdiği için bu polikliniklerin işleyişinde sıkıntılar ve sınırlıklar var. O sistemi olabildiğince zorlamak gerektiğini düşünmeliyiz hep beraber. Kadın hareketi de böyle yapmıyor mu zaten? Hani sistemi bir yerinden zorlamak. Nedir bu? Örneğin bütün bu eksik raporlar, hani sonuç yazmıyor, ilişki kurmuyor, nedensellik bağı kurmuyorsa adli tıp kurumu, oradaki hekimlerin tek tek tıp odalarını da zorlayarak, onlar tıp odası üyesi ya da tıp odasının disiplin işlemlerine açık bir yerde duruyorlar. Başvuru yapmak gerekiyor. Sonuçta bir alternatif rapor mekanizmasını kullanmak gerekiyor. Bakmayın ben ayrıldım ama sonuçta ben gene de bir politik birikim olduğunu düşünüyorum. Hani pek çok yere göre İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na gittiğinizde neden eteğin kısaydı ya da gece arkadaşınla ne yapıyordun diye hiçbir erkek soramaz.
Bu kayıt 8 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.